أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم آمين. Risale-i Nur'dun, Risale-i Nur'dan son dersimize geldik. Haşr Risalesini anlatacağız. Sözler kitabında 10. söz. Tabii bu konuya daha sonra da devam ediyor. Başka yerlerde de temas ettiği yerler var yani. Haşr meselesi önemli olduğu için gerek Kur'an'da, hadislerde, gerekse risalelerde birçok yerde temas ediliyor. Ama burada derli toplu maddeler halinde ele alınıyor. O yüzden Haşr Risalesi ismiyle anılmaktadır. Burada üstad bir misal veriyor. Yani ahiret inkar eden bir adamın ne kadar mantıksız bir iş yaptığını, iddiasının çürük olduğunu, ahiretin olmazsa olmaz olduğunu, ahirete inanmamanın mantıklı olmadığını ispat etmeye çalışıyor. Burada anlatılan deliller veya misaller, yani herkesin anlayacağı bir hale getirmeye çalışıyor. Misal vermek suretiyle teorik bir anlatım değil de sanki iki kişinin münakaşası gibi, iki kişiyi tartıştırarak nasıl ki filozof Beydaba Kelle ve Dimne kitabında hayvanları konuşturur temsilen, onunla bir mesaj vermeye çalışır. Burada da bir Müslüman ile bir kafiri konuşturarak Bediüzzaman bir mesaj vermeye çalışır ve Müslümanın davasının hak olduğunu, itikadının doğru olduğunu ispat etmeye çalışır. Yalnız burada anlatılanların bir kısmı, her ne kadar yani ateist bir insana ya da ahireti inkar eden bir insana anlatılıyorsa da, aslında anlatılanların bir kısmı bir ateist için ya da ahireti inkar eden bir insan için çok fazla bir şey ifade etmez. Yine az da olsa kalbinde bir şeyler olan, hatta belki bazı maddeler Müslüman olan insanlar içindir denilebilir. Yani ancak İslam dairesi içerisindeki bir insan burada anlatılan bir takım misalleri kabul eder ve belki bununla imanı kuvvetlenmiş olur. Ama tamamen imansız, tamamen ahireti inkar eden bir insana buradaki anlatılan meselelerin bir kısmı delil olmayacaktır. Bir kısmı tabii ki delildir. Mesela diyor ki, bir zaman iki adam cennet gibi güzel bir memlekete, yani şu dünyayı kastediyor, gidiyorlar. Bakıyorlar ki herkes ev, hane, dükkan kapılarını açık bırakıp muhafazasına dikkat etmiyorlar. Her şey meydanda. Kimse dükkanını, evini kapatmıyor. Ve o zaman mal ve para meydanda sahipsiz kalıyor. O adamlardan birisi her istediği şeye elini uzatıp ya çalışıyor ya gasp ediyor. Ya çalıyor ya gasp ediyor. Hevesine uyuyor. Ve her türlü zulmü ve sefahati irtikap ediyor. Hepsini yapıyor. Kimse de ona seslenmiyor. O da yapacağını yapıyor. Arkadaşı ona diyor ki, ne yapıyorsun? Ceza göreceksin. Beni de belaya sokacaksın. Bu mallar miri malıdır. Bunlar devletin malıdırlar, halkın malıdır, yani padişaha aittir. Bu ahali çoluk çocuğuyla bir askerdirler yani bunlar. Senin bu gördüklerin aslında birer askerdirler ama sen göremiyorsun. Bunlar sana seslenmiyorsa bir sebebi var. Ama aslında her birisi bir polistir, bir askerdir. Ama sana seslenmiyorlar. Veya memurdurlar. Şu işlerde sivil olarak istihdam edilmişler. Sivil olarak çalışıyorlar. Onun için sana karışmıyorlar. Fakat intizam şedittir. Yani burada bu memlekette çok kuvvetli kanunlar var. Şiddetlidir. Senin yanına bırakmazlar bunu. Yapma etme diyor. Padişahın her yerde telefonu var ve memurları bulunur. Çabuk git. Bu işi bırak. Pişmanlık göster. Özür dile. Fakat o sersem inat edip dedi ki yok, miri malı değil, belki vakıf malıdır, sahipsizdir. Herkes istediği gibi tasarruf edebilir. Bu güzel şeylerden istifadeyi men edecek hiçbir sebep görmüyorum. Gözümle görmesem inanmam dedi. O padişahı da, o askerleri de, polisleri de, kanunları da gözümle görmesem inanmam. Hem felsefane çok safsatiyatı söyledi. Yani çok filozofça kendi kendine bir takım saçmalıklar. Kendini yani ilmi konuştuğunu, kültürlü bir insan olduğunu zannederek felsefe yaparak böyle bir takım aslında safsatalar söylediği halde kendisini felsefi konuşan birisi zannetti, kültürlü bir insan zannetti. Bu şekilde bir takım cevaplar verdi. Dedi ki padişah kimdir tanımam. Yani sen bir padişah var diyorsun ama ben tanımam kimdir padişah. Arkadaş ona dedi ki bir köy muhtarsız olmaz. Bir iğne ustasız olmaz, sahipsiz olamaz. Bir harf katipsiz olamaz, biliyorsun. Bir harfi bile mesela diyelim ki tahtada bir harf görseniz bilirsiniz ki bunu birisi yazmış. Bir harf bile kendi kendine yazılmaz. Hatta bir nokta görseniz tahtada veya bir duvarda bu kendi kendine olmuş değildir. Mutlaka birisi bu noktayı buraya koymuştur. Bir harf bile katipsiz olmuyor da şu koca kainat mı sahipsiz ve failsiz? Yani bir harfin bile bir faili var, onu yapan var, onu oraya koyan var. Nasıl olur da şu kainatın faili yapanı olmaz? Nasıl oluyor ki nihayet derecede muntazam şu memleket hakimsiz olur? Yani bir harfin bile katibi var, yazanı var. Nasıl olur da şu muntazam memleket, şu dünya her şey ayarlanmış. Mevsimler, gece gündüz, hayvanlar, insanlar, bitkiler, güneş, yağmur, her şey planlanmış ve hepsi mükemmel bir nizam içerisinde devam edip gidiyor. Ve dünyanın etrafında uzay boşluğunda meteorlar dönüp duruyor. Milyarlarca meteor ama büyük olanlar atmosfere girmiyor, başımıza düşmüyor. Küçük olanlar da atmosfere girdiği zaman parçalanıyor, kum haline geliyor, insana zararsız hale geliyor, o şekilde düşüyor. Her şey düşünülmüş. Bastığımız yer cehennem aslında, cehennemin üzerinde oturuyoruz. Dünya bir karpuz gibi, kabuğu sadece toprak ve kaya. Nasıl ki karpuzun içi kırmızıdır, aynen cehennem gibi, dünya aynen öyle. Dünyanın ortası tamamen ateş, mağma ve yanardağlarda bunu görüyoruz. Bazen patladığı zaman nasıl ateş fışkırıyor, nasıl lavlar akıyor su gibi. Biz ateşin üzerindeyiz. Her şey düşünülmüş. Biz koruma altındayız. Yukarıdan da Allah bizi koruyor, aşağıdan da bizi koruyor. Mükemmel bir nizam var. Gece oluyor, gündüz oluyor. Hayvanlar doğuruyor, ölüyor, doğuruyor, ölüyor, doğuruyor, ölüyor. Ağaçlar sararıyor, tekrar yeşilleniyor. Belli ki bir nizam var, hem de mükemmel bir nizam var, acayip bir nizam var. Bunu bir yapanın olmaması mümkün değil. Yani bir fabrikada işler yürüyorsa elbette orada müdür var, elbette mühendis var, usta var, işçi var. Bir makine çalışıyorsa elbette ki bir yerden elektrik alıyor da çalışıyor. Yoksa nasıl çalışıyor? Bunları söyledi. Dedi ki ya nasıl hakimsiz olur bu memleket? Ve bu kadar çok servet ki her saatte bir şimendifer gayipten gelir. Yani şimendiferden kasıt burada yıl yani. Her yıl yani. Yıllar geliyor yani ard arda. 2008, 2009, 2010 şimendifer gibi yani bir, sanki bir tren, zaman treni sanki, sürekli böyle yeni yıllar geliyor, geliyor, geliyor, geliyor, milyarlarca yıldan beri bu devam ediyor. Gayipten geliyor, nereden geldiğini de bilmiyoruz ve bunlar kıymetli mallarla, kıymettar musanna mallarla dolu dolu geliyor. Yani her sene elmalar, armutlar, hayvanlar, insanlar her sene tekrar yaratılıyor, tekrar geliyor. Yüz binlerce vagon her gün geliyor, boşaltılıyor, geliyor, boşaltılıyor, geliyor, boşaltılıyor. Yüz binlerce vagon. Tüm dünyadaki insanların ve hayvanların yediklerini düşünürseniz, yüz binlerce vagon her gün geliyor, boşalıyor, geliyor, boşalıyor. Bu kadar vagon herhalde bir yerden geliyor. Herhalde bir gönderen var. İçinde de her bir mal bir harika. Bir elma bir harika, bir domates harika, bir sinek harika, karınca harika, hepsi bir harika. Bir ot bile bir harika. Bu kadar her sene bunlar oluyor. Burada dökülüyor gidiyor. Nasıl sahipsiz olur? Ve her yerde görülen ilannameler ve beyannameler ve her mal üstünde görülen turra ve sikkeler, damgalar ve her köşesinde sallanan bayraklar nasıl sahipsiz olur? Maliksiz olabilir. Hepsinin üzerinde bir mühür var. Hepsi aynı mühürle mühürlenmiş. Birbirleriyle bağlantıları var. Birisi diğerinin oluşmasını sağlıyor. Ot çıkıyor, başka bir takım varlıkların yaşamasını sağlıyor. Hayvanlar birbirleriyle geçiniyor. Birbirlerini yiyerek hayatlarını devam ettiriyor. Hepsi birbirine uyumlu olarak yaratılmış. Ve bu kadar pislik olması lazım. Her sene milyarlarca hayvan ölüyor. Yüz binlerce insan ölüyor ve tertemiz, hiçbir şey kalmıyor, hepsi toprak oluyor. Bu nasıl bir sistem? Bu kadar hava kirletiliyor ama tertemiz oluyor. Bu nasıl bir filtreli sistemi? Bu kadar şey nasıl sahipsiz olabilir? O sersem dedi ki, haydi padişah var diyelim. Yani diyelim ki kabul ettik Allah'ın varlığını. Fakat benim cüz'i istifadem, yani az bir şey, bir şeyler çalmışım, çırpmışım, yemişim, ne olacak ki bununla? Bu cüz'i istifadem ona ne zarar verebilir? Hazinesinden ne noksan eder ki? Yani benim gibi bir sürü insan da yese bitmez. Madem padişah varsa bile bana karışmasın, ben istediğim gibi yaşayayım. Hem burada hapis mahpis yoktur. Ceza görünmüyor. Kim hapse atılmış? Hani herkes istediğini yapıyor. Kimse de hapse atılmıyor. Dedi. Arkadaş ona dedi ki, yahu şu görünen memleket bir manevra meydanıdır. Bura imtihan yeridir. O yüzden seslenilmiyor. Anlatmaya çalıştı ona. Görmüyor musun ki her gün bir kafile gelir biri gider. Kaybolur. Daima dolar boşanır. Bir zaman sonra şu memleket tebdil edilecek. Bu ahali başka ve daimi bir memlekete nakledilecek. Şimdi bu kısım aslında ateiste söyleniyor ama burada bir ispat yok. Yani bu memleket tebdil edilecek, başka bir memlekete, daimi bir memlekete nakledilecek. Her şey oraya gidecek. Yani bu bir iddia oluyor aslında şu anda. Yani bu bizim için güzeldir. Biz bundan istifade ederiz. Ama bir ateist için bu bir iddiadır. Der ki sen iddiada bulunuyorsun sadece. Ama şimdi konunun başlangıcı olduğu için iddiada bulunuyor. Henüz ispata geçmedi. Orada herkes hizmetine mukabil ya ceza ya mükafat görecek dedi. O Müslüman ona böyle söyledi. Müslüman arkadaşı o dinsize böyle söyledi. O yine inanmam dedi. Hiç mümkün müdür ki bu memleket harap edilsin, başka bir memlekete göç etsin? Arkadaşı dedi ki ona, o halde sana 12 suretle göstereyim. Sana 12 delil göstereceğim bu hususta. Bir mahkeme-i kübra var. Bir dar-ı mükafat ve ihsan ve bir dar-ı mücazaat ve zindan var. Dar yani yer, yani memleket manasında. Yani bir mükafat memleketi var. Bir yerde mükafat verilecek, bir yerde ceza verilecek. Bunu sana 12 şekilde açıklayayım. Birinci suret, hiç mümkün müdür ki bir saltanat, bahusus böyle muhteşem bir saltanat, hüsnü hizmet eden mutilere mükafatı ve isyan edenlere mücazatı bulunmasın? Hiç mümkün müdür ki böyle bir saltanat, nasıl olur da bunun mükafatı olmaz, cezası olmaz? Her memleketin mahkemesi var. Mahkemesiz memleket yok. Her memleketin hapishanesi var. Her memlekette mükafat var. Allah'ın memleketi olan şu dünyada nasıl olur da bunlar olmaz? Her memleketin bir padişahı var. Nasıl olur da şu dünyanın padişahı olmaz? Nasıl olur da mahkemesi olmaz? Nasıl olur da mükafatı olmaz, cezası olmaz? Burada yok hükmündedir diyor. Yani madem ki burada çok bir ceza ve mükafat yoktur, o halde demek ki başka bir yere bırakılıyor. Demek ki başka yerde bir mahkeme-i kübra vardır. Yani bu dünyada bunca zalim zulmediyor ve cezasını görmüyor. Bunca iyi insanlar da iyilikler yapıyor ve mükafatını görmeden bu dünyadan göçüp gidiyor. Zalimin zulmü yanına kâr kalırsa, mazlum da hakkını alamazsa, o zaman Allah nasıl adaletli bir Allah olmuş olacak? Biliyoruz ki Allah azze ve celle adildir. Bütün mahlukatta bunu görebilirsiniz. Bir ağacın yapraklarına karşı bile Allah adaleti sağlamaktadır. Ağacın en altındaki yaprak ile en tepesindeki yaprağın aldığı su miktarı adalete göre dağıtılmıştır. Halbuki birinci kata su çıkar insanların yaptığı şeylerde, beşinci kata su çıkmaz. Çıksa da az çıkar. Tazyik aynı değildir. Ama ağaç böyle değildir. Ağaç o binlerce yaprağına adaletle gönderir. O yaprağın büyüklüğüne göre, yaprağın bulunduğu konuma göre, güneş görüp görmemesine göre, ne kadar suya ihtiyacı varsa ona göre o kök, elbette ki bunu bilmiyor. Herhalde o kök bunu yapıyor değil. Herhalde o kılcal damarlar bunu yapıyor değil. Herhalde bir aklı yok. Herhalde bir hesap biliyor değil. Herhalde o odun parçası bunları yapıyor değil. Demek ki Allah azze ve celle ağacın yapraklarına karşı bile adaleti sağlıyor. Alttaki yaprak fazla almıyor üstteki yapraktan. Madem böyledir, her şeyde adaleti sağlıyorsa, nasıl olur da en şerefli varlık olan insanlar arasında adaleti sağlamaz? En basit yaprakta bile adaleti sağlayan Allah, nasıl olur da en şerefli kulları üzerinde adaleti sağlamaz? Bu dünyada sağlanmıyor. Görüyoruz. Halbuki bu dünyaya baktığımız zaman mükemmel bir nizam görüyoruz. Her şey mükemmel ise, bir şey bir yerde her şey mükemmelse, orada adalet daha da mükemmel olur. Yani düşünün ki mesela bir hastanede her şey güzel. Hastanenin girişinden çıkışına kadar, merdivenlerine kadar, bodrumuna varana kadar, elektriğine, suyuna varana kadar her şey güzel. Tertemiz, çok planlı, cihazları çok güzel. Oradaki doktorlar çok güzel. Her şey güzel, mükemmel bir hizmet veriliyor. Mesela böyle bir yerde katibin kötü olması, oradaki mesela hemşirenin kötü olması beklenmez. Her şeyin güzel olduğu, disiplinli olduğu, harika olduğu bir yere kötü bir doktor yakışmaz, kötü bir hemşire yakışmaz. Kötü bir hizmetçi bile yakışmaz. Öyle güzel bir yere konulan hizmetçiye bile güzel bir elbise giydirilir. Öyle bir yerin hizmetçisi bile yırtık pırtık bir elbiseyle gelip öyle güzel bir hastanede çalışabilir mi? Çalışamaz. Hastane ona bile güzel bir elbise giydirir. Demek ki bir yerde mükemmel bir nizam varsa, orada adalet mutlaka vardır. Ama bu dünyada her şey harika olduğu halde, her şey ince ince düşünülmüş, bir karıncanın ayaklarının hesabı yapılmış, bir sineğin kanadının hesapları yapılmış, İnsanın yiyeceği, hayvanların yiyeceğinin hesapları yapılmış, dişlerimizin hesapları yapılmış, gözümüzün hesabı yapılmış, kulağımızın hesabı yapılmış. Hangi sesleri duyacak, hangi şeyleri görecek, hangisini göremeyecek, hangisini duymamalı, hangisini görmemeli? Parmaklarımız nasıl olmalı, gözümüz nasıl olmalı, kaşımız nasıl olmalı, tırnak nasıl olmalı? Her şey düşünülmüş. Uzaydan başımıza meteorların, o büyük kayaların yağmaması için, bombardıman etmemesi için, bizi öldürmemesi için, yerin altından mağmaların fışkırıp bizi yakmaması için her şey düşünülmüş. Sineklerin sayısı hesaplanmış, karıncaların sayısı hesaplanmış, aşırı derecede çoğalmıyor, aşırı derecede yaprak çoğalmıyor, aşırı derecede ağaç çoğalmıyor. Halbuki belki binlerce tohum dökülüyor bir ağaçtan ama hepsi ağaç olmuyor, hepsi bir hesaba göre. Aslanlar, kaplanlar 3-5 tane doğuruyor, her taraf aslan kaplan olması lazım ama öyle olmuyor. Hepsi bir hesaba göre ayarlanıyor. Her şey düşünülmüş. Tırnak bile düşünülmüş, tırnağın sertliği bile. Nasıl olur da böyle bir harika memlekette en önemli şey adalettir. Adalet düşünülmez. Şimdi mesela bırakınız onu, daha basiti, diyelim ki bir konferans düzenliyorsunuz. Mesela Kur'an okuyacak adam ayarlamıyorsunuz. Her şeyi düşünüyorsunuz konferansta, her şeyi düşünüyorsunuz. Mesela Kur'an okuyacak adam ayarlamıyorsunuz. Böyle bir şey olabilir mi? Olamaz. Yani o konferans zaten Kur'an'ı anlatmak için ise, nasıl olur da orada Kur'an düşünülmez? Şimdi Allah Azze ve Celle nasıl olur da her şeyi düşünür de sineğe varana kadar, karıncaya varana kadar, yediğin domatese, ekmeğe, tuza, bibere varana kadar Göz güzel görmek ister, Allah güzel şeyler yaratır. Kulak güzel ses işitmek ister, Allah güzel sesler yaratır. Yani göz yaşımıza varana kadar düşünülmüş. Duygular verilmiş. Duygulandığı zaman ağlamak ister, ona göre gözyaşı verilmiş. Saç uzar, kaş uzamaz. Her şey düşünülmüş. De en önemli mesele olan adalet nasıl düşünülmemiş olabilir? Mümkün değil. Mükafat ve ceza nasıl düşünülmez? Bir okul var. Okulda her şey düşünülmüş, tuvalete varana kadar düşünülmüş. Ama mesela karne düşünülmemiş. Karne yok. Kim geçti, kim kaldı belli değil. Her şey düşünülmüş ama imtihan düşünülmemiş. Geçene takdirname, kalana da kırık bir not verilmesi düşünülmemiş. Olabilir mi yani? Mektep olacak, okul olacak ve bu düşünülmeyecek. Şimdi insan şöyle bir baksa dünyaya, hakikaten dünya bir harika. Yani bunu kim inkar edebilir? Yani bir okulda karne düşünülmemesi mümkün değil de, şu her şeyin düşünüldüğü milyarlarca milyar varlıkların yaratıldığı, bunların nizam, bunlara bir nizam getirilmesi, rızıklarının düşünülmesi vesaire, hepsi olacak böyle bir memleket ve adalet düşünülmeyecek. Böyle bir ihtimal yok. Bu kadar şeyi düşünen zat adaleti düşünmemiş olamaz. Ama bu dünyada adalet görmüyoruz. %99'unu görmüyoruz. Belki %1 bazen görüyoruz. Demek ki adalet sonraya bırakılıyor. Demek ki bir mahkeme-i kübra var. Madem ki her şeyi düşünen bir zat ağaçların yapraklarına bile adaletle muamele etmiş, bu zat eğer en şerefli varlık olan insanlar arasında adaleti sağlamıyorsa bu dünyada, demek ki onlarınki daha büyük bir meseledir. Onlarınkini sonraya bırakıyor. Küçük suçların cezasını bu dünyada veriyor. Büyük suçlarınkini vermiyor. Küçük suçları vermesinden belli ki her şey yazılıyor, görülüyor, kaydediliyor. Bazen küçük mükafatlar da veriliyor. Bir şey anlatmak için. Her şey görülüyor, yazılıyor, kaydediliyor mesajını vermek için. Madem ki böyle, bazen bu dünyada küçük cezaların verilmesi büyük cezanın habercisidir. O küçük cezalar, bazen bir kötülük yaparsın, ayağın bir yere takılır, anlarsın bunu yaptığından dolayı bu başına geldi. İçinden bir his sana bunu söyler. Sağduyu, vicdan sana bunu söyler. Şunu yaptığın için başına bu geldi. O küçük cezalar, her şeyin görüldüğünü, yazıldığını, bilindiğini, kontrol altında olduğunu, bazen de ikaz edildiğini gösteriyor. Onlar birer ikaz. O küçük ceza büyük cezanın habercisi. Aynı şekilde bazen küçük mükafatlar veriliyor. Büyük mükafatın habercisi olsun diye. Her şey yani görülüyor, yazılıyor. Gördüm ey kulum demek istiyor. Yaptığını gördüm. Bazen bir şey yapmadığımız halde kalbimizden bir şey geçtiğinde bile, İyi bir şeyse güzel bir şey oluyor, mükafatını görüyoruz. Bazen küçük bir mükafat, kötü bir şeyse kalpten geçen küçük bir ceza bazen veriliyor. Anlıyoruz ki o zat kalptekini de biliyor. Yani yalnız yaptığını görmüyor. Gizlinin gizlisini de biliyor. Onu bize hissettirmek istiyor. Bazen böyle yani %1, 2, 3, 5 ceza veriliyor. Mükafat verildiği oluyor. Sadece haber etmiş olmak için gördüm, yazdım, kaydedildi. Bize hissettiriyor. Gerisi geride demek istiyor. Yazıldı, aklını başına al. Allah Azze ve Celle perde gerisinden yani haber veriyor. O işareti görmek lazım. Kendini göstermiyor. Ama oradan işaret ediyor. Gördüm demek istiyor. Sen beni görmüyorsun ama ben seni görüyorum. Fakat genellikle cezanın ve mükafatın verilmemesi bir mahkeme-i kübraya bırakıldığını gösteriyor. Yani o küçük cezalar da aslında yine gösteriyor. Büyük mahkemeyi, büyük cezayı. Küçük mükafatlar da aslında gösteriyor. Büyük mükafatı, cenneti. Demek ki her şey yazılmaktadır ve bir mahkeme-i kübraya bırakılmaktadır. Allah Azze ve Celle her şeye bir alamet tayin etmiş. Hastalığımızın bir alameti var. Kanserin bir alameti var. Veremin bir alameti var. Her şeyin bir alameti var. Yağmurun bir alameti var. Hava bulutlanıyor mesela. Yani diyelim ki bir hastalık, hastalığın alameti işte kandaki filan maddenin yükselmesi mesela. Filan değerin düşmesi veya yükselmesi bir alamet. Tansiyonun düşmesi bir alamet. Yani nasıl ki her şeye bir alamet koymuş, ceza ve mükafata da bir alamet koymuş. Küçük cezalar bir alamet. Büyük cezalar bir alamet. Nasıl ki verem gibi, kanser gibi tehlikeli bir hastalığın, kocaman bir hastalığın alameti ufacık bir mikroptur. Küçük bir mikrop o dev hastalığın habercisidir. Onun alametidir. Aynı şekilde bu dünyada verilen küçük cezalar büyük cezanın, o dev cezanın habercisidir. Onun alametidir. Ve ispatıdır. Her şeyi görülmekte ve yazılmaktadır. Bunu ispat ediyor. İnsan bunu hissediyor. Ben şunu yaptığım için başıma bu geldi. İnsanın vicdanı bunu kendisine söylüyor. Kur'an buyurur ki belil insanu ala nefsihi basira ve lev elka maazira. İnsan kendi nefsinde olanı çok iyi görür. Bilir. Başına bir şey geldiği zaman bilir. Onun o başına neden geldi bunu bilir. Bazı mazeretler ortaya atsa bile kendini bilir. Demek ki o bize bildiriliyor. Her şeyin görüldüğünü, bilindiğini anlayalım diye. Ama genellikle mükafat ve ceza bu dünyada verilmediği için, az verildiği için insanlar göremiyor. Çünkü nasıl ki veren mikrobu da görünmüyor. Ancak ona göre bir mikroskop lazım ki görebilesin. Onu büyütecek bir şey lazım. İşte Allah Azze ve Celle gönderdiği peygamberleriyle büyütüyor. Büyütüyor, büyütüyor, büyütüyor ve bizim göreceğimiz hale getiriyor. Yoksa aslında alametler çok gizli. Mesela peygamber gelmese, bize bu bilgileri vermese, Kur'an gelmese, bu bilgileri vermese biz bunları göremezdik. Tıpkı eski insanların bilimin olmadığı zamanlardaki insanlar o mikropları göremiyorlardı, hasta oluyorlardı, niye olduğunu anlamıyorlardı. Biz de aynen öyle olurduk. Mesela bir şey yapmışız diyelim, başımıza bir şey gelmiş, anlayamazdık. Allah peygamberi ve kitabıyla büyüttü. Mikroskop ile büyüttü ve bize onlar öğrettiler. Şöyle yaparsan şöyle olur. O alametleri görecek bir göz kazandırdı bize. İkinci suret, bu gidişata, icraata bir bak. Nasıl en fakir, en zayıften tut, ta herkese mükemmel, mükellef erzak veriliyor. Bak herkesin rızkı veriliyor. Hayvandan, yani bir böcekten tut, insana varana kadar, fillere varana kadar, balinaya varana kadar, mikroba varana kadar, hepsinin rızkı düşünülmüş, veriliyor. Kimsesiz hastalara çok güzel bakılıyor. Kimsesizler bile yaşıyor. Hem gayet kıymetdar ve şahane taamlar, yemekler, kaplar, murassa nişanlar, müzeyyen elbiseler, muhteşem ziyafetler var. Her türlü güzel elbiseler, süslendirilmiş, tezyin edilmiş elbiseler. Yani ağaç öyle süslendiriliyor ki, çiçek öyle bir süsleniyor, öyle güzel bir elbise giyiyor ki, bahar geldiği zaman veya çiçekler açtığı zaman öyle bir elbise giyiyor ki ağaçlar ve çiçekler. Hayvanlar öyle güzel elbiseler var ki, öyle güzel tüyleri var ki, en zayıf hayvanın bile, bir kuşun bile, öyle bir güzel bir bülbülün bile öyle bir güzel görüntüsü var ki, öyle bir güzel elbisesi var ki, her şey düşünülmüş ve herkese veriliyor. Madem ki herkese veriliyorsa, demek ki şu saltanat sahibinin pek büyük bir keremi, pek geniş bir merhameti var. Madem ki herkese bu kadar veriyor, bir sineğe bile ne gibi özellikler vermiş, bir karıncaya bile neler vermiş, bir ağaca neler vermiş, herkese veriyor, demek ki kerimdir. Yani bir kuşa bile ne kadar güzel bir elbise giydirmiş, güzel bir ses vermiş, güzel bir görüntü vermiş, kanat vermiş, istediği yere uçuyor. Demek ki kerimdir. O halde madem kerimdir, kerem sıfatı ise inam etmek ister. Bu kerem sıfatı hep vermek ister. Nimetlendirmek yani ister. Madem ki kerimdir, o kerem sıfatı hep vermek ister. Merhamet ise ihsansız olamaz. Madem Allah merhametlidir, ihsan edecek, verecek. Madem kerimdir, cömerttir, verecek. Madem merhametlidir, verecek. İzzetse gayret ister. Madem ki Allah azizdir, izzet sahibidir, o halde gayretli olacak. Sürekli verecek. Onun izzetine yakışır şekilde verecek. O yüce makama yakışır şekilde verecek. Gayretli olacak vermekte. Vermekte gayretli olacak. Haysiyet ve namus ise edepsizlerin teedibini ister. Yani o Allah elbette ki bu haysiyet sahibi, izzet sahibi olan Allah edepsizlerin de edeplendirilmesini ister. Halbuki şu memlekette o merhamet, o namusa layık binden biri yapılmıyor. Yani layık, herkesin layık olduğu ceza ve teedip, edeplendirme, cezalandırma gerçekleşmiyor. Zalim izzetinde, mazlum zilletinde kalıp buradan göçüp gidiyor. Zalim yaptığı yanına kalıyor. Mazlum da hakkını alamamış oluyor. Herkes böyle ölüp gidiyor. Demek bir mahkeme-i kübraya bırakılıyor. Yani aslında bu ikinci bir delil değil. Bu deminki delilin bir devamı olmaktadır. Biraz daha açıklaması sayılabilir yani. Aslında yani burada bir delil söylemiş oldu. Yani adalet delili diyebiliriz yani buna daha kısa yolla. Adalet, Allah'ın el-adl sıfatı ahireti gerektiriyor yani. Aslında Allah'ın tüm sıfatları ahireti ya mümkün kılar ya gerekli kılar. Allah Azze ve Celle mesela el-veduttur yani kullarını sever. Kullarını sevdiği için onları içinden iyi olanlarını Müslümanları sever tabii ki Allah. İnallaha la yuhibbul kafirin. Tabii ki Allah kafiri sevmez. Allah o mümin kullarını kendinden uzaklaştırmak istemez. Allah'ın yani sıfatları, esması aslında ahireti de gerekli kılıyor. Bazıları mümkün kılıyor, bazıları gerekli kılıyor. Mesela Allah'ın her şeye kadir oluşu, el-kadir sıfatı bunu mümkün kılıyor. Her şeye kadirse tekrar yaratmaya da kadir. Her şeye kadir olduğu gerçek mi? Bak kainata, elini vicdanına koy sen söyle. Bu kadar kainatı yaratan her şeye kadir değil diyorsan sen söyle hadi diyebiliyorsan de. Diyemezsin. En vicdansız insan bile şu kainatın yaratıcısının kudretinin sınırlı olduğunu söyleyemez. Şu kudret sınırsız bir kudrettir. O halde El-Kadir ismi Allah'ın her şeye kadir oluşu o da ahireti mümkün kılmaktadır. Allah'ın Kerim sıfatı ahireti gerekli kılmaktadır. Bazı sıfatları mümkün kılıyor, bazıları gerekli kılıyor. Madem Kerim'dir, Kerim olan Allah hep vermek ister. En şerefli varlığa vermek ister. O da insandır. Hayvana veriyor, insana mı vermeyecek? İnsana vermek ister. Ve Allah ebedidir. Ebedi dostlar ister. Ve bu dostları da en şereflilerden olsun ister. Fareden, köpekten, kediden, domuzdan, attan, koyundan, keçiden dost edineceğine onlar eşref-i mahlukat değil ki. İnsanı öyle yaratmış. En üstün varlığı kendisine dost etmek ister. Ve onunla ebedi dostluk yapmak ister. Çünkü Allah vefalıdır aynı zamanda. Onlarla dostluğunu bozmak istemez. Evliyası ile, enbiyası ile, velilerle, peygamberlerle, salihlerle, şehitlerle dostluğunu ebedi olmasını ister. Kerim'dir. Kerim sıfatı gereğince o dostlarına hep vermek ister. O halde o dostları hep olmalı. O halde ahiret olmalı. Çünkü bu dünyada ölüyorlar. Eğer bu iş böyle biter giderse o zaman o dostları na vermemiş olacak. Halbuki kerim sıfatı yani kerimdir. Kerim olan vermek ister. Kerem kerim olanda olan sıfat yani. Yani cömertlik. Bu hep vermek ister. Çünkü her zaman cömerttir Allah. Bugün cömert, yarın cömert olmasa olur mu? Yarın da cömerttir. Bugün veriyor, yarın da vermeli. Yoksa yarın cimri olmuş olur. O halde hep vermeli. Onun için kerim oluşu hep vermesini gerektirir. Kerem inam etmek ister. Hep vermek ister. Ve o evliyası ve enbiyası, bunlar Allah'tan ayrılmak istemezler. Allah Azze ve Celle de onları üzmez. Hazreti İbrahim ölürse, yok olursa demez mi? Ya Rabbi, ben seni çok seviyordum. Sen bana oğlunu kes dedin. Ben senin için oğlumu bile kesmeyi göze aldım. Sense beni yokluğa mahkum ettin. İadem ettin. Yok ettin beni yani. Adem'e sürükledin beni. Ben seni çok seviyordum ey Rabbim. Oğlumu çok seviyordum. Oğlumu bile senin emrinle kesecek kadar. Senin mülkünden bir şey mi eksilirdi ki? Bana hayat verseydin, hiç ölmeseydim. Neden beni yok ettin? Ben seni seviyordum. Maşuk, sevilen, aşıkına bunu söyletmez. Allah İbrahim'e bunu söyletmez aleyhisselam. Musa diyecek, ya Rabbi, ben senin uğrunda bu İsrailoğulları belasıyla çok uğraştım. Bunların isyanlarıyla, bunların itirazlarıyla, Firavun'la çok mücadele ettim, İsrailoğullarıyla çok uğraştım. Hep seni sevdiğim için. Firavun'a git dedin, diktatöre anlat dedin, gittim anlattım. Denize gir dedin, denize girdim. Ben seni çok seviyordum. Senin için katlandım İsrailoğullarının problemlerine. Seni sevdiğim için her şeyi göze aldım. Beni neden yok ettin? Demez mi? Allah ona bunu söyletmez. Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem demez mi, ya Rabbi, ben seni çok seviyordum. Beni yaşatsaydın ne olurdu? Senin mülkünden bir şey mi eksilirdi ki? Biz bir insanken bile yine de bizi seveni mahrum etmek istemeyiz elimizden geldiği kadar. Ama bizim elimizden her şey gelmez. Çünkü biz fakiriz, çünkü biz aciziz. Allah öyle değil. Biz bu fakirliğimizle, aziyetimizle bile yine de böyle bakarız. Bizi seveni mahrum etmek istemeyiz. Allah kendisini seven Nuhları, İbrahimleri, Musaları, İsaları, Muhammed Mustafaları mahrum edecek değildir. Abdülkadir Geylanileri, Ebubekir Sıddıkları, Ömerül Farukları, Alileri, Osmanlıları, Mus'apları Allah mahrum edecek değildir. Mus'aplar demez mi, ya Rabbi, senin için ben ailemi bıraktım. İşkencelere katlandım. Senin için yüzlerce kilometreler yol gittim. Medine'ye gittim. Oradakilerle mücadele ettim. Sonra senin için savaşta canımı verdim. Eli kopanlar, ayağı kopanlar, Hamzalar, Caferler demezler mi? Ya Rabbi, senin için elimi verdim, ayağımı verdim, kafamı verdim. Bu dünyada da mükafat da göremedim. Zaten kafamı vermişim. Nasıl mükafat göreceğim? Daha sonra bir yerde görmem lazım bu mükafatı. Bu dünyada zaten kafamı verdiğim anda zaten ölmüş oluyorum. Eğer bu son olursa mükafatımı görememiş olacağım. Ya Rabbi, ben senin için kafamı verdim. Elimi doğradılar. Ayağımı doğradılar. Oluk gibi kanım fışkırdı. Sense beni yok ettin. Ben seni böyle seviyordum. Biz bir insanken bizi sevene böyle yapmayız. Ya Rabbi, sen izzet sahibisin. Kainatın padişahısın. Hem cömertsin, hem merhametlisin. Bizden çok daha cömertsin, çok daha merhametlisin. Nasıl oldu da bana bunu yaptın? Allah kulunu böyle konuşturtmayacak. Evliyaullah bu şekilde olursa Allah'a olan sevgileri azalır. Allah onların sevgisini arttırır, azaltmaz. Kerim olan Allah sürekli keremiyle muamele etmek ister, vermek ister. Halbuki bu dünyada bu sürekli olmaz. Çünkü dünya fanidir. O halde fani olmayan bir alem olmalı. Orada Allah keremiyle muamele etmeli, hep vermeli, hep vermeli. Çünkü Allah'ın kerim sıfat, Allah'ın kerim oluşu, kerem sıfatı kendiyle beraber kaimdir. Ezeli ve ebedidir Allah'ın sıfatları. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle ebediyen vermeli. Çünkü ebediyen kerimdir. Üçüncü olarak bak ne kadar âli bir hikmet, bir intizamla işler dönüyor. Hem ne kadar hakiki bir adalet, bir mizanla muameleler görülüyor. Yani her tarafta böyle bir nizam, intizam var. Halbuki hikmet, hükümet ise saltanatın cenahı himayesine iltica eden mültecilerin taltifini ister. Yani hikmetli bir hükümet, hükümetin hikmeti bunu gerektirir. Yani kendisine sığınanlara iltifat etmeyi ve onları mükafatlandırmayı gerektirir. Mesela diyelim ki Suriye'de olaylar var şu anda. Orada halk kaçıyor, Türkiye'ye sığınıyor. Türkiye devleti ne yapıyor? Onlara Hatay'da çadırlar kuruyor. Binlerce insanı orada yedirip içiriyor her gün. Onların güvenliğini sağlıyor. Onların sağlık hizmetlerini ayaklarına kadar götürüyor. Onların arasında düzeni, nizamı sağlamaya çalışıyor. Kavga etmesinler birbirleriyle diye oraya asker polis de yerleştiriyor. Ekmek, yemek de gönderiyor. Onlara bakıyor bedavadan. Neden? Bize sığındılar diyor. Zor durumdadırlar diyor. Demek ki bir hükümetin hikmeti bile bunu gerektiriyor. Allah Azze ve Celle'nin hikmeti elbette ki kendine sığınanları vermeyi gerektirir. Taltif etmeyi gerektirir. Bir devlet bile, bir zengin insan bile böyle, Allah ise nasıl böyle olmaz? Kendisine sığınanları elbette ki taltif edecek. Adalet ise raiyetin, yani halkın hukukunun muhafazasını ister. Ta hükümetin haysiyeti, saltanatın haşmeti muhafaza edilsin. Yani nasıl ki hikmet iltifatı gerektiriyor, taltifi gerektiriyor, kendine sığınanların korunmasını gerektiriyor. Adalet de aynı şekilde hukukun muhafazasını istiyor. Yoksa hükümetin haysiyeti kalmaz, haşmeti kalmaz. Saltanatın haşmeti kalmaz. Hükümetin saltanatının, devletin saltanatının o haşmetinin korunması buna bağlıdır. adaleti sağlamayan bir hükümetin haşmeti korunmaz. Mesela diyelim ki bu zamanda hırsızlık çok çoğalmış. Haksızlık çok çoğalmış. Bu olayları gördükçe mesela insanlar, devlet nerede diyor, devlet yok ki diyor. Böyle konuşmuyorlar mı? Allah böyle konuşturmaz. İnsanlar konuşturur çünkü insanlar acizdirler. Allah böyle konuşturmaz. Eğer Allah Azze ve Celle adaleti sağlamazsa haşmetini kaybeder. Kullar demez mi ya Rabbi? Bu kadar güçlü, kudretlisin, ilim sahibisin ama adaletli değilsin. Adalet yok. Allah kullarını böyle konuşturmaz. Bir devlette adalet yerine gelmediği zaman herkes bağırıyor. Her gün haberlerde görüyorsunuz. Adalet için, adalet için. Hani Hiram Dink öldürüldü. Her mahkemeden sokağa çıkıyorlar onu sevenler. Adalet için, Hiram için, adalet için diye bağırıyorlar. Adalet gerçekleşmek zorunda. Bir devlet adaleti gerçekleştirmezse saltanatını da kaybeder, haşmetini de kaybeder, izzetini de kaybeder, şerefini de kaybeder. Bir hırsıza ceza vermez, benim malımı mülkümü korumazsa, hırsızı engellemezse, ben hırsızı yakalayıp teslim etsem, onu geri bırakırsa, adaleti gerçekleştirmezse, benim paramı geri almazsa, o devlete saygı maygı kalmaz. Mesela şimdi diyelim ki burada birisi birisine bir haksızlık yapsa, burada hoca benim, şimdi gelip bana söylese, desek hocam bana böyle böyle yaptı. Ben de hiç umurumda olmasa, karışmasam bana saygısı kalmaz. İşte Allah Azze ve Celle kendi haşmetini koruyacaktır. Bu dünyada her kötüye cezasını hemen vermiyor olabilir ama bunu mutlaka verecektir. Vermezse haşmetini koruyamaz. Makamının gereğini yapmamış olur. Allah böylesi eksikliklerden münezzehtir. Halbuki şu yerlerde o hikmete, o adalete layık binden biri icra edilmiyor. Binde bir bile olsa gerçekleşmiyor adalet. Senin gibi sersemler çoğu ceza görmeden buradan göçüp gidiyorlar. Arkadaşına söylüyor. O kendisine ahiret inkar eden adamla konuşuyor. Demek bir mahkeme-i kübraya bırakılıyor. Aslında bu da deminkine benzer. Deminki meselenin bir başka yönünü açıklamış oldu. Yine adalet delili. Aslında yani bir delilin değişik açılardan açıklanışı. Yine dördüncü surette, bak hat ve hesaba gelmeyen şu sergilerde olan misilsiz mücevherat, şu sofralarda olan emsalsiz mat'umat gösteriyorlar ki, yani bu kadar mücevherler, bu kadar yiyecekler, bu yerlerin padişahının hadsiz bir sehaveti, yani cömertliği, hesapsız dolu hazineleri var. Halbuki böyle bir sehavet ve tükenmez hazineler, daimi ve istenilen her şey içinde bulunur, bir dar ziyafet ister. Madem ki bu kadar Allah cömerttir, bu kadar da zengindir, o halde böyle bir padişahın daimi bir ziyafet yeri olması gerekir. Mesela bir belediye bile icabında fakirler için daimi bir yer yapıyor, orada yemek veriyor mesela. Bazı belediyeler bunu yapıyor. Sürekli oradan sıcak yemek fakirlere dağıtıyor. Hatta bazıları evlerine gönderiyor. Tencere tencere evlerine gönderiyor. Bazıları gelip buradan yiyin diyor. Bazen bunu zenginler de yapabiliyor. Bazen vakıflar yapabiliyor. Demek ki bir dar-ı ziyafet, yani öyle bir yer olacak, olmalı. Sürekli orada ziyafet verilmeli. Çünkü bu kadar şeyleri yaratan, bu kadar her tarafta mücevherler, elmalar, armutlar, koyunlar, keçiler, develer, her tarafta böyle yaratan bir zat, böyle bir memlekette bunları yapan padişahın bir daimi bir ziyafet yeri olması gerekir. Şu anki ziyafet, şu anda da ziyafet veriyor Allah, ama bu geçicidir. Daimi bir ziyafet yeri, ona layık olan odur. Hem de buradakinden çok daha büyük, çok daha güzel. Hem ister ki o ziyafetten telezzüz, yani lezzet alanlar orada devam etsinler. Ta ki zeval ve firak ile elem çekmesinler. Yani eğer devamlı oradan istifade ederlerse mutlu olurlar. Yoksa zevale uğrarsa, yani o nimetlerden mahrum olup biterse, o nimetle elinden geri alınırsa, zail olursa, o zaman elem çeker. Çünkü zevali elem lezzet olduğu gibi yani elemin son bulması lezzet verir insana, bir acının son bulması lezzet verdiği gibi zevali lezzet dahi elemdir. Yani lezzetin son bulması da elem verir tersine. Elem son bulursa insan lezzet bulur. Mesela hapishaneden çıkarsanız mutlu olursunuz. Elem son bulduğunda, hastalıktan kurtulduğunuzda mutlu olursunuz. Elemin son bulması, zail olması, zeval bulması lezzettir. Lezzetin son bulması elemdir. Eğer Allah Azze ve Celle bir dar-ı ziyafet, daimi bir dar-ı ziyafet yaratmazsa, devamlı bir ziyafet, ziyafetgah yaratmazsa, biterse bu dünyadaki gibi, o zaman elem çeker insanlar. Mesela kimse ölmek istemiyor. Yani mahrum olmak istemiyor nimetlerden. Demek ki daimilik istiyor. Herkes devamlılık istiyor. Eğer Allah Azze ve Celle devamlı bir ziyafetgah hazırlamazsa, o zaman bize verdiği nimetler biterse, zail olursa, bu lezzet biterse, insan elem çeker, üzülmeye başlar. Hatta bir insana milyar sene ömür verse, milyar sene nimetlerden istifade etse, ama ebediyet vermese, milyar sene olduğu halde o adam yine de bununla mutlu olmaz. Bitmeye yakın, üzülmeye başlar. Önce milyar yıl biter mi canım, oh çok güzel der belki, ama bir bakar ki milyar da bitiyormuş. Yine yalvarır, ya Rabbi der, bir milyar daha versen, bir milyar sene daha hayat hakkı versen, Allah verse, onu da kullansa, yine bitmeye yakın, ya Rabbi bir milyar daha versen der. Allah yine verse, yine bitmeye yakın, ya Rabbi bana sonsuz bir hayat versen, ne olur ki senin mülkünden bir şey mi eksidir der. Demek ki Allah'ın saltanatına, şanına, şerefine yakışan daimi bir ziyafetgah hazırlamaktır. Yoksa insan o ziyafetin bittiğini gördüğü anda lezzetler eleme dönüşür. Allah ise lezzeti eleme dönüştürmez. Mesela siz diyelim ki çok sevdiğiniz, kıymet verdiğiniz bir insana güzel bir yemek ikram etseniz, mesela onu güzel bir lokantaya götürseniz, sonra işte güzel bir an onunla beraber geçirmiş oldunuz mesela, lezzetlendiniz ve lezzet verdiniz ona, fakat sonra o lezzeti eleme çevirir misiniz? Mesela diyelim ki sofradan kalkarken ona bir laf söyleyerek O güzel ortamı bozmak ister misiniz? O lezzeti eleme çevirir misiniz? O zaman o yediği yemeği de hatırlamaz o adam. Öyle değil mi? Ona güzel bir yemek yedirdiniz mesela. Onu da hatırlamaz. O lafınızdan dolayı. Sonunda eleme dönüştü ya. Eleme dönüştüğü için o lezzeti de artık hatırlamaz. İşte demek ki sonunda eleme dönüşmemeli. Eğer ziyafet daimi olmazsa, biterse eleme dönüşür. Çünkü zeval-i lezzet, yani lezzetin son bulması elemdir. Evet, Allah Azze ve Celle kendini kainatta gösteriyor. Gizli, kusursuz kemal ise takdir edici, istihsan edici, maşallah deyip müşahede edicilerin başlarında teşhir ister. Yani Allah Azze ve Celle kendisini gizli olarak yani tutuyor. Kendini gizliyor. Ondaki kemal, mükemmellik gizlidir, kusursuzdur ve gizlidir. Şimdi gizli olduğu için görünmek ister. Ama kendisini direkt göstermek de istemiyor. İmtihan dünyasında olduğumuz için. Fakat hem takdir ediciler istiyor. Kendinin saltanatını, ilmini, kudretini, rahmetini, merhametini takdir edecek varlıklar istiyor. Hem de tesbih edecek varlıklar istiyor. Subhanallah diyecek, maşallah diyecek varlıklar istiyor. Elhamdülillah diyecek varlıklar istiyor. Yoksa ne kadar kamil olursa olsun hiç kimse bilmez, tesbih etmez, takdir etmez ise olmaz ki, onu istiyor. Herkes kendinin gücünü, kudretini, sanatını, rahmetini görsün istiyor. Ve teşhir etmek istiyor, sanatını göstermek istiyor. Ressam kabiliyetini göstermek için resim çizer. Herkes bakar, ne güzel yapmış der. Onu ister. Allah Azze ve Celle de böyle görünmek istiyor. Yaptığı eserleriyle kendini göstermek istiyor. Ve daima görünmek istiyor. Mahfi, yani gizli, nazirsiz cemal, benzersiz güzellik ise görünmek ve görmek ister. Hem görünmek hem görmek. Yani kendi cemalini iki vecihle görmek. İki türlü görüyor. Hem görüyor, yarattıklarına bakıyor. Allah Azze ve Celle bununla övünüyor. Bunları ben yarattım. Görmek istiyor. Sanatını görmek istiyor. Yarattıklarına bakarak kendi sanatını, kendi kudretini, ilmini görüyor. Hem de görünmek istiyor. Başkaları da görsün istiyor. Böylece başkalarının gözüyle de kendini görüyor. İki türlü görüyor. Yani biri muhtelif aynelerde bizzat müşahede etmek. Yani muhtelif varlıklarda bizzat görerek Allah kendi sanatını görüyor. Diğeri ise müştak seyirci ve mütehayyir istihsan edicilerin müşahadesiyle müşahede etmek ister. Yani aşık olmuş, müştak olmuş, sevgiyle bakan, hayranlıkla bakan mütehayyir olan, böyle hayretler içinde istihsan eden, ne güzel diyen, Subhanallah diyen, o şekilde bir müşahede istiyor. Yani hem kendi görecek, ben bunları yarattım. Hem bunu istiyor. Hem de başkaları baksın kainata. Rabbimiz bunları yarattı desin. Bunu istiyor. Başta söylemiştim hani buradaki anlatacağı bazı şeyler aslında mesela bu gibi diyelim ki mevzular bir ateist için çok bir şey ifade etmez. Bir ateist der ki sen bu dediklerin bir iddiadan ibarettir diyebilir. Yani böyle istiyor diyorsun. Bu bir ispat değildir, bir iddiadır diyebilir. Ondan sonra yani bunlar kendi kendine olmuş. Öyle Allah'ı kabul etmeyen bir insan, yani bunların kendi kendine olduğunu iddia eden bir insan, bunlar kendi kendine olmuş der ve işte Allah bunları yarattı, kendi yarattıklarını görüyor ve yarattıklarının da diğer mahlukata bakıp Allah'ın kudretini görmesini istiyor tarzında bir izahı kabul etmez. Bu bir iddiadır der. Bunu kabul etmiyorum diyebilir. Yani ahireti Allah'ı kabul edene anlatabilirsiniz. Allah'ı kabul etmeyene evvela Allah'ı ispat etmek zorundasınız. Bunlar kendi kendine olmuştur diyen bir adama kendi kendine olamayacağını önce anlatmak zorundasınız. Tesadüfen hiçbir şeyin olamayacağını, bir kez olsa bile bir daha olmayacağını ve bu kadar ilmi olayların tesadüf eser olamayacağını önce ona bunları anlatmak zorundasınız. Bir yaratıcının varlığının şart olduğunu ondan sonra ahireti anlatabilirsiniz. Bir ateiste aslında ahiret anlatılmaz. Önce ateizm parçalanmalı. Onu da üstad başka risalelerde, tabiat risalesi gibi oralarda o işi hallediyor. Yani ateizmi parçalıyor. Aslında burada belki farkında mısınız, değil misiniz? Baş taraflarda hani adama anlattı, baktı da her tarafta bir nizam var. Aslında önce padişaha göstermek istedi. Her tarafta bir nizam var diyerek aslında padişaha göstermek istedi ve o sersem dediği kişi ne dedi? Haydi padişah var diyelim. Ama ben böyle yani yesem içsem, çalsam çırpsam, biraz istifade etsem padişahın mülkünden bir şey mi eksidir ki? Demişti hatırlarsanız. Yani aslında adam hangi noktaya gelmiş oldu? Ateist olmaktan çıktı, Allah'a kabul eden bir insan durumuna geldi. Ondan sonra bu cevaplar ona uygun düşüyor. Yani aslında ateist olan adama bu cevaplar beş para etmez onun gözünde. Adam çünkü Allah'a kabul etmiyorsa bunları hiç kabul etmez zaten. Bu iddiadır der sadece. Allah'a kabul eden adam için bunlar birer delil olabilir. Bir bakış açısı kazandırır. Bunların bir kısmı tekrarlı delillerdir. Aynı delilin başka açılardan açıklanışıdır. Hepsi farklı farklı deliller değildir. Birkaç tane ana delil vardır aslında burada anlatılan. Gerisi aynı delilin başka bir açıdan açıklanmasıdır. Elbette ki burada anlatılan kadar değildir ahiretin delilleri. Onunla ilgili belki Allah nasip eder bir gün özel bir ders yapmamız mümkün olursa, ahiretin delillerini bugünkü insanın kabul edebileceği şekilde daha açık, seçik ilmi delillerle, daha geniş, daha farklı deliller ile ortaya koymaya çalışırız. Fakat şu anda bunu takip etmeye çalışıyoruz. Onun için çok fazla dışına çıkmak da istemiyorum. Yoksa burada anlatılan kadar değil. Ahiretin delilleri elbette ki çok fazladır. Burada anlatılan 12 mesele aslında her biri ayrı bir delil de değildir. Bir delilin başka açılardan açıklanışıdır. Şimdi ilk 2-3 suret aslında adalet deliline dayanan açıklamalardı. Ondan sonra bu 4. surette de aslında Allah'ın kerem sıfatının, yani kerim oluşunun gereği olarak ahiretin olması gerektiğini anlatıyordu. Bu da ayrı bir delil oluyor. Yani adalet de adalet sıfatı da ahireti gerektiriyor. Kerim sıfatı da adaleti gerektiriyor. Aslında Allah'ın tüm sıfatları demin ifade ettiğim gibi ya ahireti gerektiriyor ya ahireti mümkün kılıyor. Madem kerimdir, o halde ahiret gereklidir. Madem adildir, o halde ahiret gereklidir. Madem veduttur, ahiret gereklidir. Madem semi'edir, her şeyi işitiyor, o halde ahiret gereklidir. Çünkü işitmiş ve bir şey yapmamış, kötü söz işitmiş, Allah'a küfretmiş adam, Allah onu işitmiş. Madem semi'edir, işitiyor, o halde ona bir ceza vermeli. Semi sıfatı da ahireti gerektiriyor. Basirdir, görüyor, o halde ceza vermeli, mükafat vermeli. Kadirdir, her şeye kudreti var, o halde ahireti mümkündür. Çünkü her şeye kadirmiş madem, o halde mümkündür. Yani esasında bütün sıfatları tek tek ele alınsa, Esma-ül Hüsna, bunların açıklanması mümkündür yani. Hepsi de ya ahireti gerekli kılar ya mümkün kılar. Hepsini açıklayabiliriz yani. Oraya bağlanması mümkün yani. Dolayısıyla şunu söylemek istiyoruz. Allah Azze ve Celle madem ki bu sıfatlara sahiptir, o halde ahiret olmalıdır. Madem semidir, madem basirdir, madem habirdir, her şeyden haberi vardır, görüyor, işitiyor. Madem kerimdir, madem adildir, madem cömerttir, o halde ahiret olmalıdır. Yoksa kime cömertlik yapacak? En şerefli varlık insan, insana cömertlik yapmasa kime cömertlik yapacak? Evet. Allah görüyor ama görünmek istiyor. Hem görerek görmek istiyor, yaratıyor, onları görüyor, böylece kendi sanatını görüyor. Hem o şekilde görmek istiyor, hem de kulları tarafından o sanatın görülmesini istiyor. Bir de o şekilde görmek istiyor. Bizim gözlerimizle de görmek istiyor. Hem kendi görüyor, hem bizim gözlerimizle kendi sanatını görüyor. Hem görmek hem görünmek. Hem daimi müşahede. Hem ebedi işhad ister. Yani hem görmek ister, hem görünmek ister, hem daima müşahede etmek ister, hem daima göstermek ister. İşhad, şahit tutmak. Hep şahitler olsun ister. Şahitler yaratmak ister. Hem o daimi cemal, o daimi güzellik, müştak seyirci, yani ona hayran olan seyirciler, Evliyaullah gibi,
bakıp da Subhanallah diyenlerin olmasını ister. Öyle güzel ki o güzellik bakanları ister. Mesela kadın güzelse kendisine bakılmasını istiyor. Halbuki evet içinden böyle geliyor. Ama kendini zapt etmek zorundadır. Çünkü insanları günaha sokar. O yüzden kendini zapt etmesi lazım. Yani eğer öyle bir sorun olmasaydı kendini kapatmasına gerek yoktu. İnsanlar günaha girmeseydi kadın kendisini gösterebilirdi. Çünkü güzel kendini göstermek ister. Güzelliğinin bilinmesini ister. Şimdi Allah Azze ve Celle'nin kendini tabiatta bize göstermesinde bir günah yok. Günah oluşmuyor. Kötü yola sevk edilmiyoruz. Tam tersine Allah'a yönelmemizi sağlıyor. Kadın kendini gösterdiği zaman günaha yönelmemize sebep oluyor. Allah kendini böyle tabiatta, kainatta, mahlukatıyla gösterdiğinde bizi kendisine yönetmiş oluyor. Subhanallah dedirtiyor. Ve bu güzeldir. Allah'ın kendini göstermesi güzeldir. Kadının göstermesi güzel değildir. Çünkü kadının göstermesi toplumda ahlakı bozar. Zina çoğalır. Bu kötüdür. Hem o daimi cemal, müştak seyirci ve istihsan edicilerin devamı vücutlarını ister. Yani devamlı kendine Subhanallah diyenlerin olmasını ister. Devamlı görüp Subhanallah diyenlerin daimi seyircilerin olmasını ister. Çünkü daimi bir cemal zail müştaka razı olamaz. Allah'ın güzelliği daimidir. Geçici bir seyirciye razı olmaz. Hep görülmek ister. Hep seyredilmek ister. Hep seyredilmesi için de ahiret olması lazım. Zira dönmemek üzere zevale mahkum olan bir seyirci, yani ölmüş ve bir daha da tekrardan dünyaya gelmeyecek veya yaratılmayacak, ebediyen yani yok olmuş olan bir seyirci, zevalin tasavvuruyla muhabbeti adavete döner. Yani yok olacağım diye düşündüğü zaman insan Allah'a olan muhabbeti belki de düşmanlığa dönüşebilir. Allah ise kullarını kendine düşman yapmaz. Ey kulum, ben sana yeniden hayat vereceğim diye haber ediyor. Peygamberlerin böyle bize bu haberi getirmesi Allah'a olan muhabbetimizin devam etmesi içindir aynı zamanda. Aksi halde muhabbet adavete, düşmanlığa dönüşür yani. Yani ya Rabbi, bizi neden yok ediyorsun? Mesela insanlar, ahireti kabul eden insanlar Allah'a adavet etmiyor. Ya neden ya Rabbi, neden bizi öldürüyorsun, neden? Yani hep yaşasak ne olur ki demiyor. Nasılsa tekrardan dirileceğim diyor. Yaptığım iyiliklerin mükafatını alacağım diyor. İmtihan dünyası diyor. O yüzden diyor bu dünyada ölüm var. Ama sonra tekrardan yaratılacağım diyor. Böylece Allah'a olan muhabbeti düşmanlık şeklinde olmamış oluyor. Yani muhabbet düşmanlığa dönüşmemiş oluyor. Eğer öyle olmasa muhabbet düşmanlığa dönüşebilir. Yani kul diyebilir ki ya Rabbi, neden beni öldürüyorsun? Şimdi demiyoruz mesela. Allah'ı sevdiğimiz halde, yani mesela demiyoruz ki ya Rabbi, biz seni seviyoruz, çok seviyoruz. Senin yolunda mücadele veriyoruz. Sen bizi niye öldürüyorsun? Eğer ahiret olmasa bunu derdik. Vallahi hiç mücadele de etmezdik. Ya Rabbi, sen bizi sevmiyorsun ki biz seni sevelim. Sen bizi öldüreceksin nasıl olsa yakında. O zaman ben senin için niye mücadele edeyim? Niye ibadet edeyim? Niye mücadele edeyim? Hem ben seni niye seveyim? Çünkü sen beni sevmiyorsun. Diyebilirdi insanlar yani. Ama ahiret olacağını bildiği için insan bunu söylemiyor. Ve diyor ki tekrar Rabbim beni yaratacak. Tekrar verecek. O halde muhabbet devam ediyor. Yani muhabbetullahı sağlıyor aslında ahiret inancı. Yani sadece birbirimize karşı iyi davranmamızı sağlamıyor. Allah'a karşı da iyi davranmamızı sağlıyor. Ahiret inancı insanı mesela kötülüklerden koruyor. O ayrı, konumuz o değil. Yani ahiretin faydalarını konuşmuyoruz biz. Ahiret inancının faydaları o konumuzun dışında. Evet, ahiret inancı olmasa insan çok kötülükler yapar vesaire vesaire yani. Ama konumuz o değil. Bir de şu var yani, ahiret inancı olmasa muhabbetullah da olmaz. Bu da büyük bir kötülük olur yani. Yani Allah sana bunca nimet veriyor ama ahiret olmayacağı için, sen tamamen ölüp gideceğin, toprak olacaksın, daha da bir daha dünyaya gelmeyeceğin için, böyle olsaydı o zaman bu kadar sana iyilikler yapmış, nimetler vermiş olan Allah'a olan sevgin kalmazdı. Halbuki tekrar yaratmasa bile gene sevmen lazım. Çünkü sana, seni yaratmış ve sana rızkını veriyor, sana iyilik yapıyor. Diyelim ki sonra bir daha yaratmasın isterse. Ama yine sana iyilik yapmış, sen kötülük yapmamış ki. Yine de sevmelisin. Ahiret olmasa bile yine sevmelisin. Ama öyle olmazdı. O zaman insanlar muhabbetleri adavete, yani Allah'a olan düşmanlığa, ya Rabbi neden yani diyebilirlerdi. Neden bizi öldürüyorsun? Muhabbetullah demek ki ahiret anlayışıyla sağlamlaşıyor ve mümkün hale geliyor. Allah kullarının kendini sevmesini ister. Bu da ahiret ile aynı zamanda mümkündür. Hayret ve hürmeti tahkire meyleder. Yani Allah'a olan hayranlığı, hürmeti, saygısı, sevgisi tam tersine dönmeye başlar. Çünkü insan bilmediği ve yetişmediği şeye düşmandır. Halbuki şu misafirhanelerden herkes çabuk gidip kayboluyor. O kemal ve o cemalin bir ışığının, belki zayıf bir gölgesinin bir anda bakıp doymadan gidiyor. Yani insan bu dünya hayatında tam doyamıyor yani bu dünyaya. Az bir şey, bir şeyler görüyor ve gidiyor. İşte bunu da bildiği için herkes, Allah'a olan sevgisi kalmaz. Bu tahkire ve adavete dönüşebilir. Onun için Allah Azze ve Celle daimi bir seyrengaha bizi götürmeli. Daimi olarak onun mahlukatını, sanatını, rahmetini, ilmini göreceğimiz daimi bir memlekete bizi götürmeli. Daimi bir memlekete götürmezse, anlattığımız gibi muhabbetullah adevetullah'a dönüşebilir. Neden ya Rabbi böyle bizi öldürdün diyenler olabilir. Olmaması için daimi bir yere götürmeli. Beşinci surete geldik. Biraz ara verelim, inşallah devam edeceğiz.